Ayrım 11.
Durduğu yanmış duvarın üzerine çıktılar. Birisi: "Ne kalabalık, aman ne kalabalık. Topların üstü de dolu. Baksana kürkler," diyordu. "Bak namussuzlar, yağma etmişler. Şu arabada olanın arkasındakilere bak hele. İnanın kutsal resimler bunlar. Alman olacaklar. Bir de bizim köylülerden, vay anasına be. Ah alçaklar. Bak yükünü tuttu. Zorla sandıklara oturmuş. Vay canına. Dövüşmeye başladılar. Vay yüzüne bir indirdi ki. Böyle akşama değin bekle istersen. Bak bakın. Herhalde bu Napolyon'un kendisi. Görüyor musun ne atlar. Bu taşımalık bir ev. Çuvalı düşürdü. Görmüyor. Gene dövüştüler. Çocuklu bir kadın. Fena da değil. Evet bekle sana yol verecekler. Baksana sonu gelmiyor. Rus kızları. İnanın Rus kızları. Kaleskada ne de rahat oturmuşlar." Hamovnike Kilisesi'nin yanında olduğu gibi gene genel bir merak dalgası bütün tutsakları yola çekti. Pierre de tutsakların ilgisini çeken şeyi boyu sayesinde yanındakilerin başları üstünden bakarak görmüştü. Cephane sandıklarının arasına karışmış üç kaleskada birbirlerine sıkışarak oturmuş, açık renk giysilerle süslenmiş, allıklı, acı acı bağırıp bir şey söyleyen kadınlar vardı. Gizemli gücün belirtisini kabul edeli beri hiçbir şey tuhaf ya da korkunç gelmiyordu Pierre'e. Ne eğlence olsun diye yüzüne iz sürülmüş ceset, ne hızlı hızlı bir yere doğru uzaklaşan bu kadınlar, ne Moskova'nın yangın harabeleri. Bütün gördükleri şimdi onu hiç etkilemiyordu. Çetin bir savaşa hazırlanırken kendisini zayıflatabilecek etkileri yatsıyordu sanki ruhu. Kadınlı arabalar gelip geçti. Onların arkasından gene talikalar, askerler, furgonlar, taşıt arabaları, kupa arabaları, askerler, sandıklar, askerler ve arada sırada da kadınlar uzayıp gidiyordu hep. Pierre insanları ayrı ayrı görmüyor, onların devinimini görüyordu. Bütün bu insanları sanki görünmez bir güç kovalıyordu. Bütün bunlar Pierre'in onları seyrettiği bir saat boyunca ayrı ayrı sokaklardan hep aynı istekle, bir an önce geçmek isteğiyle akın akın geçtiler. Hep aynı biçimde birbiriyle itişip kakışarak kızmaya, dövüşmeye başladılar. Beyaz dişlerini gösterdiler, kaşlarını çattılar, birbirlerine aynı sövgüleri savurdular. Bütün yüzlerde sabahleyin trompet sesleri duyulduğu zaman onbaşının yüzünde beliren ve Pierre'i şaşkına çeviren o yiğitçe, kararlı, sert ve soğuk ifade vardı. Muhafız komutanı akşama doğru birliğini topladı. Bağırarak, tartışa tartışa ağırlıklar arasına sokuldu. Her yandan çevrilmiş olan tutsaklar da Kaluga yoluna çıktılar. Çok hızlı ve dinlenmeden gidiyorlardı. Ancak güneş artık batmaya başladığı zaman durdular. Yük arabaları ard arda peşinden yanaştı. Gece konaklamak için hazırlık yapmaya başladı askerler. Herkes öfkeli ve sıkıntılıydı. Uzun bir süre her yandan sövgüler, öfkeli bağırtılar, kavga sesleri duyuldu. Muhafızların peşinden gelen bir kupa arabası onların bir yük arabasına çarptı, ona okuyla deldi. Sağdan soldan askerler yük arabasına doğru koştular. Bir kısmı kupa arabasına koşulu atları başlarına vurarak çeviriyor, öbürleri de birbirleriyle dövüşüyordu. Pierre bir Alman'ın kasaturayla başından yaralandığını gördü. Öyle anlaşılıyordu ki bütün bu insanlar şimdi kırda güz akşamının soğuk alacakaranlığı içinde durdukları zaman hep aynı duyguya, telaşla yola çıkarken ve kararlılıkla ilerlerken herkesi sarmış olan bir meraktan sıyrılmanın vermiş olduğu tatsız duyguya kapılmışlardı. Durunca nereye gittiklerinin henüz belli olmadığını, bu yollarda onları çok kötü ve zor anlar beklediğini sanki herkes anlamıştı. Bu molada muhafızlar tutsaklara yürüyüşte olduğundan çok daha kötü davranıyorlardı. Bu molada tutsaklara ilk kez at etinden yapılmış yemek verildi. Subaylardan sonuncu sıra erine değin herkes de bütün tutsaklara karşı bayağı, eski dostça davranışların yerini apansız olarak alan kişisel bir hınç görülüyordu. Tutsakların yoklaması yapıldığı zaman Moskova'dan çıkarken karnı ağrıyormuş gibi yapan bir Rus askerinin kaçtığı anlaşılınca hınç bir kat daha artmıştı. Pierre bir Fransızın yoldan uzaklaştığı için bir Rus askerini dövdüğünü gördü. dostu olan yüzbaşının Rus askerinin kaçması dolayısıyla bir eri azarladığını ve mahkemeye vermekle korkuttuğunu işitti. Erin Rus askerinin hasta olduğu, yürüyemediği bahanesini ileri sürmesi üzerine subay, geriye kalacak olanların kurşuna dizilmesine buyruk verdiğini söyledi. Pierre idam sırasında kendini ezen, tutsaklık sırasında duyumsanmayan, o uğursuz gücün benliğini yeniden kavradığını duyuyordu şimdi. Dehşet içindeydi. Ama uğursuz gücün onu ezmek için gösterdiği çaba oranında, ruhunda kendisine bağlı olmayan bir yaşam tutkusunun yükseldiğini, sağlamlaştığını da duyuyordu. Pierre akşam yemeği diye çavdar unu ile at eti karışımı bir çorba yiyerek arkadaşlarıyla konuşuyordu. O da, arkadaşları da ne Moskova'da gördüklerinden, ne Fransızların kaba davranışlarından, ne de onlara bildirilen kurşuna dizme buyruğundan söz ediyorlardı. Hepsi de kötüleşen durumu yatsır gibi çok canlı ve neşeliydiler. Kendi özel anılarından, sefer sırasında yaşanılmış gülünç sahnelerden söz ediyorlardı. Konuşmak içinde bulunulan durumu unutturuyordu. Güneş çoktan batmıştı. Gökyüzünde yer yer parlak yıldızlar ışıldıyordu. Doğmakta olan dolunayın bir yangını andıran kızıllığı ufkun kıyısına akmıştı. Kocaman ve kızıl yuvarlak, kül rengine çalan buharın içinde tuhaf bir biçimde titriyordu. Ortalık aydınlanmıştı. Akşam artık sona ermiş ama daha gece başlamamıştı. Yeni arkadaşlarının yanından kalktı. Ateşlerin arasından tutsak askerlerin bulunduğunu duyduğu yere, yolun öbür yanına gitti. Onlarla konuşmak istiyordu. Yolda bir Fransız nöbetçi durdurdu onu, dönmesini buyurdu. Pierre geri döndü. Ama ateşin başına, arkadaşlarının yanına değil, çevresinde kimse olmayan, koşumları çıkarılmış bir yük arabasının yanına gitti. Tekerleklerin dibinde soğuk toprağın üstüne bağdaş kurarak başını eğip oturdu ve uzun süre kımıltısız durup düşündü. Bir saatten fazla bir zaman geçti. Pierre'i kimse rahatsız etmemişti. Ansızın kaba, saf gülüşüyle öyle yüksekten bir kahkaha salıverdi ki, her yandan askerler şaşkınlık içinde dönüp bu tuhaf kahkahanın geldiği yöne baktılar. Pierre ha ha ha diye gülüyordu. Yüksek sesle de kendi kendine de konuşuyordu. Asker bırakmadı beni, yakalandım, kapadılar beni, tutsağım, kimi, beni mi, beni ha, benim ölümsüz ruhumu, ha ha ha, ha ha ha diye gülüyordu gözlerinden yaşlar fışkırarak. Birisi kalktı, bu tuhaf, iri yarı adamın tek başına niçin güldüğünü görmek için yaklaştı. Pierre gülmeyi kesti, kalktı, meraklı adamdan uzaklaşarak daha öteye gitti, çevresine bakındı. Eskiden ateşlerin çatırtısı ve askerlerin sesleriyle inleyen kocaman, sonu görünmeyen ordugahta tıs yoktu şimdi. Kızıl ateşler sönmüş, sararmışlardı. Aydın gökyüzünde dolunay yüksekte duruyordu. Karargah, yerinin dışında eskiden görünmeyen ormanlar ve kırlar, şimdi uzaklarda görünmeye başlamıştı. Bu ormanlardan ve kırlardan daha ileride, aydın, titreşen, insanı kendine çağıran sonsuz uzaklıklar görünüyordu. Pierre gökyüzüne, yıldızların titreştiği, gittiği derinliklere baktı. "Bütün bunlar benim, bütün bunlar bende, bütün bunlar ben," diye düşünüyordu. "Bütün bunları yakaladılar. Tahtalarla sarılı bir barakaya kapadılar." Gülümsedi ve yatmak üzere arkadaşlarının yanına doğru yürüdü. Ekim ayının ilk günlerinde Napolyon'un kendisi Kutuzov'un biraz ilerisinde eski Kaluga yolunda bulunduğu halde yanıltmak için Moskova'dan yazılmış gibi işaretlenen bir mektubuyla ve barış önerisiyle Kutuzov'a bir görüşmeci daha geldi. Bu mektuba da Lariston'da gönderilmiş olan ilk mektuba verdiği yanıtı verdi Kutuzov. Barışın söz konusu olamayacağını söyledi. Toritino'nun solunda çete güçleriyle dolaşan Dolohov'dan Fominskoye'de düşman askerlerinin görüldüğüne, bunların Broisser'in tümeniyle sınırlı olduğuna, öbür birliklerden ayrılmış olan bu tümenin yok edilebileceğine ilişkin bir haber geldi çok geçmeden. Askerler ve subaylar gene saldırı istiyorlardı. Taruto önlerindeki kolay utkuyu anımsayarak heyecana gelen kurmay generalleri, Dolohov'un önerisinin uygulanması için Kutuzov'u sıkıştırıyorlardı. Kutuzov hiçbir saldırıya gerek görmüyordu. İkisinin ortası, yani yapılması gereken şey yapıldı. Fominskoye'de Brosireye'ye saldıracak küçük bir birlik gönderildi. Tuhaf bir rastlantı sonucu olarak sonraları anlaşıldığı gibi bu en zor, en önemli görev Dohtúrov'a hiç kimsenin bize savaş planlarını düzenleyen, kıtalarının önünde saldırıya kalkan, bataryalara haçlar atan bir komutan olarak anlatmadığı, kararsız, görüşsüz sayılan, öyle anılan ama Austerlitz'ten 1813 yılına değin bütün Fransız savaşlarında durumun zor olduğu her yerde komutayı eline aldığını gördüğümüz o küçücük, alçak gönüllü Dohtúrov'a verildi. Austerlitz'te herkes kaçarken, perişan olurken, artçı güçte bir tek general yokken, o Augeza bendinde sonuncu olarak kalıp alayları toplayarak kurtarılması olanaklı her şeyi kurtarmıştı. Hasta, sıtmalı bir durumda 20 bin kişiyle bütün Napolyon ordusu karşısında savunma yapmak için Smolensk'e koşmuştu. Smolensk'te Malahov kapısında sıtma nöbetleri içinde tam gözleri kapanırken kenti döven topların sesiyle uyanmıştı ve Smolensk bütün gün dayanmıştı. Borodino Savaşı'nda Bagration'un vurulduğu, sol kanadımızdaki askerlerin 1/9 kırıldığı ve Fransız topçusu bütün gücünü oraya yönelttiği zaman bir başkası değil, işte o kararsız, dar görüşlü denilen Dohtúrov oraya gönderilmişti. İlk önce başkasını gönderen Kutuzov hemen yanlışını düzeltmişti. Küçücük, sessiz Dohtúrov, evet işte Borodino, Rus ordusunun en büyük ün ve onurlarından biri. Şiirle, düz yazıyla bize birçok kahraman betimlenmiştir. Ama Dohtúrov'u hemen hemen tek sözcükle anan olmamıştır. Fominskoye, oradan da Mali, Yaroslav Tevse, Fransızlarla son savaşın olduğu, Fransızlar için felaketin artık başladığı yere gene Dohtúrov gönderiliyor. Bize seferin bu aşamasında gene birçok dahi ve kahraman betimleniyor. Ama Dohtúrov'dan hiç söz edilmiyor ya da çok az ve kuşku uyandıracak biçimde söz ediliyor. Dohtúrov konusundaki bu susuş onun değerini her şeyden daha açık biçimde kanıtlar. Makinenin nasıl işlediğini bilmeyen bir insanın onun işleyişini görünce rastgele içine düşen ve çırpınarak devinimine engel olan bir çöpü bu makinenin en önemli kısmı sanması doğaldır. Makinenin kuruluşunu bilmeyen insan onun en temel bölümlerinden birinin işleyişine engel olan bu çöp değil sessizce dönen küçük dişli bir çark olduğunu anlayamaz. 10 Ekim'de Dohtúrov, Fominskoye'nin yarı yoluna varıp Aristovo köyünde durarak verilen buyruğu harfiyen yerine getirmeye hazırlandığı sırada bütün Fransız ordusu zorunlu ve telaşlı bir yürüyüşle herhalde savaşmak için Mura'nın mevzilerine değin gelerek birdenbire hiçbir neden yokken sola, yani Kaluga yoluna döndü. Önce yalnız Broise'nin bulunduğu Fominskoye'ye girmeye başladı. Dohtúrov'un komutası altında o sırada Dolohov'dan başka Figner ile Seslavin'in iki küçük birliği vardı. 11 Ekim akşamı Seslavin yakalanmış bir Fransız muhafız eliyle Aristova'ya komutanlığa geldi. Tutsak bugün Fominskoye'ye giren birliklerin bütün bir ordunun öncüsü olduklarını, Napolyon'un orada bulunduğunu, ordu Moskova'dan çıkalı 5 gün geçtiğini söyledi. Aynı akşam Brosk'tan gelen bir malikane hizmetçisi büyük bir ordunun kente girişini nasıl gördüğünü anlattı. Dolohov müfrezesinin kazakları yolda Brosk'a doğru ilerleyen Fransız muhafız birliklerini gördüklerini bildirdiler. Bütün bu bilgilerden açıkça belli oluyordu ki bir tek tümen bulacaklarını sandıkları yerde Moskova'dan eski Kaluga yolunu izleyerek beklenmedik bir yönde ilerleyen bütün Fransız ordusu vardı şimdi. Dohtúrov hiçbir önlem almak istemiyordu. Çünkü görevinin ne olduğunu o anda pek iyi bilmiyordu. Fominskoye'ye saldırması buyurulmuştu. Ama Fominskoye'de ilkin yalnız Broiser vardı. Şimdi ise bütün Fransız ordusu oradaydı. Yermolov kendi bildiği gibi davranmak istiyordu ama Dohtúrov Serenesim'den yetki alması gerektiğinde üsteliyordu hep. Karargaha bir rapor gönderilmesine karar verildi. Bu iş için zeki bir subay, rapordan başka bütün durumu sözle de anlatacak olan Bolhovitinov seçildi. Gece saat 12'de zarfı ve sözlü buyruğu alarak yanına bir kazak ve yedek atlarla 4 nala genel karargaha yollandı. Karanlık, ılık bir güz gecesiydi. Dört gündür yağmur yağıyordu. Atları iki kez değiştirip çamurlu ve yapışkan bir yoldan 1,5 saatte 40 kilometre gittikten sonra Bohovitinov gece saat 2'de Letaşavka geldi. Çit üzerinde genel karargah yazısı asılı bir köy evinin önünde indi, atını bırakarak karanlık sofaya girdi. Sofanın karanlığı içinde ayağa kalkan ve sık sık soluyan birine "Nöbetçi generalini çabuk, çok önemli" dedi. Bir hizmeteri sesini alçaltarak "Dünden beri çok hastadırlar, 3. gecedir uyumuyorlar" diye fısıldadı. "Önce yüzbaşıyı uyandırınız." Bohovitonov el yordamıyla bulduğu açık kapıdan girdi. "Çok önemlidir, General Dohturov'dan" dedi. Hizmeteri önüne geçti, birisini uyandırmaya çabaladı. "Excellence, excellence, bir kurye." Uykulu bir ses. "Ne, ne, kimden?" diye sordu. "Dohturov'dan ve Alekseyev Petrovich'ten. Napolyon Fominskoye'de." Kendisiyle konuşanı karanlıkta görmüyor ama sesinden bunun Konovnitsin olmadığını varsayıyordu. Uyandıran adam esnedi ve gerindi, eliyle yanını yoklayarak "Onu uyandırmak istemiyorum" dedi. "Oldukça hasta, belki bir söylenti bu." "İşte rapor" dedi Bolhovitinov. Nöbetçi generale hemen iletilmesi buyuruldu. "Durun, ışığı yakayım, her zaman nereye sokarsın onu? Meylun" diyerek hizmetlerine çıkıştı. Bu Konovnitsin'in yaveri Scherbin'indi. "Buldum" diye ekledi. Hizmetleri çakmağını çaktı. Scherbin'in el yordamıyla şamdanı arıyordu. Tiksinti taşıyan bir öfkeyle "Ah alçaklar" dedi. Bohovitinov kıvılcım ışığında elinde bir şamdan tutan Scherbin'in genç yüzünü ve karşıki köşede uyuyan bir adamı gördü. Bu Konovnitsin'di. Kükürtlü kibritler önce mavi sonra kızıl bir alevle kav üstünde tutuşunca Scherbin'in altından mumu kemiren hamam böceklerinin kaçıştığı şamdanı yaktı ve haberciye baktı. Bohovitinov baştan aşağı çamur içindeydi. Silinirken kolunu da çamura buladı. Scherbin'in zarfı alarak "Peki raporu kim gönderiyor?" diye sordu. Bohovitinov. "Haber doğrudur" dedi. "Tutsaklar da, kazaklar da, casuslar da hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyorlar." Scherbin'in kalktı. "Çare yok, uyandırmak gerekiyor" diyerek gece takkesi giymiş, üstü kaputla örtülü adama yaklaştı. Konovnitsin kımıldamadı. Scherbin'in gülümseyerek "Genel karargah" diye ekledi. Bu sözün onu kesinlikle uyandıracağını biliyordu. Gerçekten de gece takkesi içindeki baş hemen doğruldu. Elmacık kemikleri sıtma ateşiyle yanan Konovnitsin'in güzel yüzünde uzak düşlerin izi bir an daha kaldı ama sonra birdenbire silindi. Her zamanki sakin, kararlı ifadeyi aldı yüzü. Ne var, kimden?" diye ışıktan kamaşan gözlerini kırpıştırarak telaşsızca ama hemen sordu. Subayın raporunu dinledikten sonra Konovnitsin zarfı açtı, okudu. Bitirir bitirmez yün çoraplı ayaklarını toprak yere indirdi. Ayakkabılarını giymeye başladı. Sonra takkesini çıkardı, şakaklarındaki saçlarını tarayıp şapkasını giydi. "Çabuk mu geldin? Serenissim'in yanına gidelim." Getirilen haberin büyük bir önemi olduğunu, vakit yitirmeye gelmeyeceğini hemen anlamıştı Konovnitsin. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu düşünmüyor, kendi kendine sormuyordu. Bu onu ilgilendirmiyordu. Bütün savaş işlerini, her şeyin iyi olacağı ama buna inanmamak, özellikle bunu söylememek, yalnızca kendi işini yapmak gerektiği yolunda derin bir kanı, hiçbir zaman açıklamadığı bir kanı vardı içinde. Kendi işini de bütün gücünü harcayarak yapardı. Pyotr Petrovich Konovnitsin de Dohturov gibi 1812 yılı kahramanları denen Barclay'lerin, Rayevskilerin, Yermolovların, Platovların, Milorodovichlerin listesine sırf nezaket olsun diye sokulmuştu. Dohturov gibi yetenekleri ve bilgisi çok sınırlı bir kimse olarak tanınmıştı. Dohturov gibi Konovnitsin de hiçbir zaman savaş planları yapmazdı ama her zaman durumun çok zor olduğu yerde bulunurdu. Nöbetçi generali atanalı beri kapısı açık olarak uyuyordu hep. Kurye gelirse de uyandırılmasını buyurmuştu. Savaş sırasında hep düşman ateşinin altındaydı. Öyle ki Kutuzov bu yüzden onu azarlar ve bir yere yollamaktan çekinirdi. Dohturov gibi tıkırdamaksızın, gürültü etmeksizin makinenin en temel bölümünü oluşturan görünmez çarklardan biriydi o da. Köy evinden çıkıp da kendini nemli, karanlık gecenin ortasında bulan Konovnitsin, artan baş ağrısından ve ayrıca bütün karargahın, bu nüfuzlu adamlar yuvasının, özellikle Torutino'dan sonra Kutuzov'la kanlı bıçaklı olan Benningsen'in şimdi bu haberi alınca nasıl heyecanlandığını düşünerek yüzünü ekşitti. Kim bilir nasıl öneriler ileri sürülecek, tartışılacak, buyruklar verilecek ve geri alınacaktı. Bu önsezi başka türlü olamayacağını bilmekle birlikte hoşuna gitmiyordu hiç. Gerçekten de yeni haberi bildirmek için yanına girdiği Tolly, birlikte kaldığı generale hemen kendi düşüncelerini açıklamaya koyuldu. Sessizce ve yorgun yorgun dinleyen Konovnitsin, Serenissim'in yanına gitmek gerektiğini anımsattı ona. Kutuzov bütün yaşlılar gibi geceleri az uyuyordu. Gündüzleri sık sık ve ansızın uyuklamaya başlardı ama geceleri soyunmadan yatağına uzanır, uyumaz, düşünürdü çoğu zaman. Şimdi gene kar yolasında yatıyor, ağır, kocaman yara izleriyle biçimi bozulmuş başını tombul eline dayamış, açık, tek gözünü karanlığa dikmiş düşünüyordu. Kutuzov, Çar'la mektuplaşan ve kurmay kurulunda herkesten çok nüfuz ve yetkiye sahip olan Benningsen, kendisiyle yüz yüze gelmekten çekinmeye başlayalı beri, ordusuyla yararsız saldırı devinimlerine girişmeye gene zorlanmayacağı için rahattı. Torutino Savaşı'nın ve belleğinde acı bir iz bırakan bir gün önceki olaylardan alınan dersin de etkisini göstermesi gerekirdi diye düşünüyordu. Saldırı devinimine girişmekle, yitirmekten başka elimize bir şey geçmeyeceğini anlamaları gerek. Sabır ve zaman, işte benim bahadır askerlerim diye geçiriyordu içinden. Elmayı olgunlaşmadan koparmamak gerektiğini biliyordu. Olgunlaşınca o kendi kendine düşecektir. Ham koparırsan elmayı da, ağacı da berbat edersin. Üstelik dişlerin de kamaşır. Görmüş geçirmiş bir avcı olarak canavarın yaralı olduğunu biliyordu. Ama bu yaranın öldürücü olup olmadığı daha çözülmemiş bir sorundu. Şimdi Loriston ve Berther'in mektuplarından ve çetelerin raporlarından onun öldürücü bir yara aldığını aşağı yukarı biliyordu Kutuzov.